Ayrım 8.
Gereğinden çok sevinmeyin diye sürdürdü içimden geçenleri yeniden okuyarak. İspanya'ya dönseydi daha iyi ederdi. Ayağa kalktı ve kendisine eşlik etmemi söyledi bana. Görüş mesafesi birkaç metreyi geçmiyordu ama o nereye gittiğini biliyor gibiydi. Önceki günün akşamı ya da yıllar önce miydi? Bernadette'in öyküsünü dinlediğim yolu izleyerek Sansevin'den çıktık. Nereye gidiyoruz diye sordum. Onu bulmaya. Yürürken şunları söyledim ona. Peder, iyi kavrayamadığım bir şey var. Onun burada olmadığını söylediğimde bana öyle geldi ki yüzünüzde hüzünlü bir ifade belirdi. Dinsel yaşam hakkında ne biliyorsunuz yavrum? Çok az şey. Papazların kendi arzularıyla yoksulluğu, dürüstlüğü ve itaati seçtiklerini. Devam edip etmemem gerektiğini düşündüm bir an, sonra devam ettim. Ayrıca kendileri de aynı günahları işlemekle birlikte başkalarının günahlarını yargıladıklarını, evlilik ve aşk hakkında her şeyi bildiklerini sandıklarını, oysa yaşam boyu evlenmediklerini, yaptığımız hatalar yüzünden cehennem ateşinde yanacağımızı söylediklerini ama aynı hataları yapmaktan kendilerini alıkoyamadıklarını, Tanrı'yı bize tek oğlunu öldürdükleri için insanlardan öc alan bir varlık olarak tanıttıklarını, güldü. Kusursuz bir Katolik eğitimi almışsınız. Oysa ben sizin Katoliklik hakkında ne bildiğinizi sormuyordum. Ruhani yaşam hakkında ne bildiğinizi soruyorum size. Suskun kaldım. Tam olarak bilemiyorum dedim sonunda. Her şeyden vazgeçip Tanrı'yı arayan insanlar. Buluyorlar mı peki? Bu sorunun cevabı sizde. Bu konuda benim hiçbir fikrim yok. Soluk soluğa kaldığımı fark ederek adımlarını ağırlaştırdı. Yaptığınız tanımlama doğru değil diye söze başladı. Tanrı'yı aramaya kalkan kişi yalnızca zaman yitirir. Bir sürü yol kat edebilir, bir sürü dini, bir sürü tarikatı kucaklayabilir. Ama bunları yapmakla Tanrı'ya hiçbir zaman ulaşamaz. Tanrı burada, şimdi yanımızda. Onu şu sisin içinde, şu toprağın üstünde, şu giysilerin, şu ayakkabıların içinde görebiliriz. Uyuduğumuz sırada melekleri bizi korur, çalışırken bize yardım eder. Tanrı'yı bulmak için çevremize bakmamız yeterlidir. Ne var ki onunla karşılaşmak o kadar basit değil. Tanrı bize gizlerini açtıkça yolumuzu daha da şaşırmış gibi hissederiz kendimizi. Çünkü o bize sürekli olarak kendi düşlerimizi, kendi yüreğimizi izlememizi buyurur. İşte zor olan da budur. Çünkü biz farklı biçimde yaşama alışkanlıkları edinmişizdir. Bu yüzden Tanrı'nın babamız olarak bizi mutlu görmek istediğini keşfettiğimizde şaşkınlığa düşeriz. Ve anamız diye ekledim. Sis açılmaya başlıyordu. Önünde bir kadının sobaya atmak için odun topladığı küçük bir köy evini seçebiliyordum. Ve anamız, evet. Ruhani bir yaşam sürmek için manastıra girmek, oruç tutmak, dünya nimetlerine yüz çevirmek, dürüst olmak istemek, bütün bunları yapmak için yemin etmek gerekmez. İnanmak ve Tanrı'nın varlığını kabul etmek yeterlidir. Bunu yaptığı andan başlayarak herkes onun yolu, onun mucizeleri haline gelir. Sözünü kestim. Bana sizden söz etti. Bu öğrettiklerinizi bana o da öğretti. Umarım onun sahip olduğu Tanrı vergisi yeteneği kabul edersiniz. Çünkü bazılarının sahip olduğu bu tür yeteneklere insanlar kolayca inanmaz. Tarih bize bunu öğretiyor. Mısır'da Osiris'in uzuvları kesildi. Yunan tanrıları ölümler yüzünden birbirine düştü. Aztekler Quetzalcoatl'ı kovdular. Viking tanrıları Valhalla'nın bir kadın yüzünden yanıp kül oluşunu izlemek zorunda kaldılar. Ve İsa çarmıha gerildi. Bütün bunlar neden? Ne cevap vereceğimi bilemiyordum. Çünkü Tanrı yeryüzüne bizim gücümüzü bize göstermek için iner. Biz onun düşünün bir parçasıyız ve o bu düşün mutlu olmasını ister. Bununla birlikte ta içimizde bir yerde Tanrı'nın bizi mutlu olmak için yarattığını bilirsek, bizi üzüntüye ve bozguna götüren her şeyin kendi hatamız olduğunu da kabullenmemiz gerekir. İşte bu yüzden sonunda Tanrı'yı hep öldürürüz. İster çarmıhta, ister ateşte, ister sürgünde, ister yüreğimizin içinde olsun, öldürürüz onu. Ama ya onu anlayanlar? İşte dünyayı değiştirenler onlardır. Çok büyük özveriler pahasına. Çalı çırpı demetini taşıyan kadın pederi görerek bize doğru geldi. Tanrı sizden razı olsun peder diye bağırdı ellerini öperek. O genç adam kocamı iyileştirdi. Onu kutsal Bakire anamız iyileştirdi diye karşılık verdi peder adımlarını sıklaştırarak. O yalnızca bir aracı. O iyileştirdi, o iyileştirdi. İçeri girin lütfen. O anda önceki geceyi anımsadım. Bazilika'ya vardığımızda bir adam bana şöyle demişti. Mucizeler gerçekleştiren bir insanla birliktesiniz. Acelemiz var diye karşı çıktı papaz. Hayır, hiç acelemiz yok dedim Fransızca. Ana dilim olmayan bir dille konuşmaktan çok çekindiğim halde. Üşüdüm, bir kahve içsem iyi olacak. Kadın elimden tuttu ve birlikte içeri girdik. Ev konforlu sayılırdı. Buna karşın lüks sayılacak hiçbir şey yoktu içeride. Duvarlar taştan, tavan ve döşeme ağaçtandı. 60 yaşlarında bir adam şöminede yanan ateşin karşısına oturmuştu. Pederi görür görmez yerinden kalktı, gelip elini öptü. Ayakta durmayın dedi peder, henüz tam olarak iyileşmediniz. Daha şimdiden 10 kilo aldım diye cevapladı yaşlı adam. Ama henüz karıma yardımcı olamıyorum. Kaygılanmayın, kısa bir süre sonra kendinizi eskisinden daha iyi hissedeceksiniz. Nerede o delikanlı diye sordu adam. Her zaman gittiği yöne doğru gitti dedi kadın. Ama bugün arabayla geçti. Papaz bir şey söylemeden bana baktı. Bizi kutsayın peder dedi bunun üzerine kadın. Onun sahip olduğu bu güç, papaz onun sözünü kesti. Kutsal bakirenin gücü. Kutsal bakirenin, evet, ama bu güce siz de sahipsiniz. Onu buraya siz getirdiniz. Peder bu kez gözlerini gözlerimden kaçırdı. Kadın üsteledi. Kocamı kutsayın peder, ona dua edin. Peder derin bir nefes aldı. Önüme gelip ayakta durun dedi adama. Yaşlı adam söyleneni yaptı. Peder gözlerini yumdu ve bir dua okudu. Sonra kutsal ruhu anarak ondan varlığını belli etmesini ve bu adama yardım etmesini diledi. Birden sözcükler ağzından çok hızlı çıkmaya başladı. Sözcükleri seçemiyordum ama bu bir şeytan kovma duasını andırıyordu. Ellerini yaşlı adamın omuzlarına koyuyor, sonra kollarından parmaklarının ucuna kadar indiriyordu. Bu hareketi birçok kez yineledi. Ocaktaki ateş daha çok çıtırdamaya başladı. Bir rastlantıydı belki ya da papaz kim bilir, belki de nesneler arasında girişimin var olduğu bir alana giriyordu ve ben bunun farkında değildim. Kadın ve ben odunların her çıtırdayışında yerimizden sıçrıyorduk. Peder buna hiç dikkat etmiyordu. Kendini bütünüyle yaptığı işe vermişti. Bakire anamızın varlığının belirtisi diye açıklayacaktı biraz sonra. Anlaşılması olanaksız bir dil kullanıyordu. Sözcükleri insanı şaşırtan bir hızla söylüyordu. Elleri şimdi hareketsiz karşısında duran adamın omuzlarındaydı. Bu belirtiler birden başladığı gibi hızla sona erdi. Peder döndü ve sağ eliyle büyük bir haç çizerek bilinen kutsama işaretini yaptı. Tanrı bu evi hiç terk etmesin dedi ve bana dönerek yola devam etmemizi istedi. İyi ama kahve dedi kadın gitmeye davrandığımızı görerek. Şimdi kahve içersem uyuyamam diye cevapladı peder. Kadın güldü ve şuna benzer bir şeyler mırıldandı. İyi ama henüz sabah, biz yola koyulmuştuk bile, tam olarak işitemedim. Bu kadın kocasını iyileştiren bir genç adamdan söz etti peder. Bu kişi o idi değil mi? Evet. Kendimi iyi hissetmemeye başladım. Önceki günü, Bilbao'yu, Madrid'deki konuşmayı, mucizelerden söz eden insanları, öteki insanlarla el ele tutuşmuş dua ederken hissettiğim varlığı anımsıyordum. İnsanları iyi etme yeteneği bulunan bir adamı seviyordum. Kendi geleceğini çizebilecek, başkalarının acılarını azaltabilecek, hastalara şifa, yakınlarına umut verebilecek gücü olan bir adam. Bu misyon beyaz perdeleri olan bir evle bağdaşmıyordu. Kendinizi suçlamayın kızım. Düşüncelerimi okuyorsunuz. Doğru, bende de Tanrı vergisi bir yetenek var ve bu yeteneğe layık olmaya çalışıyorum. Bakire anamız bana insanların duygusal karmaşasına girmeyi, onları olabildiğince iyi yola yöneltmeyi öğretti. Siz de mucizeler gösteriyorsunuz. İnsanları iyileştirme yeteneği yok bende. Kutsal ruhun sahip olduğu yeteneklerden biri var yalnızca. Böylece içimden geçenleri okuyabiliyorsunuz. Dolayısıyla da onu sevdiğimi ve bu aşkın gitgide büyüdüğünü biliyorsunuz. Biz dünyayı onunla birlikte keşfettik ve o dünyadayız hala. Şimdiye kadar istesem de istemesem de o benim yaşamımın her gününde var oldu. Yanımda yürüyen bu din adamına ne diyebilirdim? Yaşamıma başka erkeklerin girdiğini, sevdiğimi ve evlenmiş olsaydım mutlu olacağımı ona anlatamazdım. Küçük bir çocukken Sorya'nın bir meydanında aşkı bulmuş, sonra da yitirmiştim. Her şeyin geri gelmesi için geçirdiğim 3 gün yetmişti bana. Mutlu olmaya benim de hakkım var peder. Yitirdiğim şeyi buldum ben. Onu bir kez daha yitirmek istemiyorum. Mutluluğum için savaşacağım. Bu savaştan vazgeçersem aynı anda ruhani yaşamdan da vazgeçerim. Bunu yapacak olursam sizin de söylediğiniz gibi Tanrı'yı, yeteneğimi, kadınlık gücümü kendi ellerimle itmiş olurum. O insanı elimde tutmak için savaşacağım. Bu iyi yürekli adamın ne yapmaya çalıştığını biliyordum. Onu terk etmem için beni ikna etmeye gelmişti. Çünkü onun yerine getirilecek daha önemli bir misyonu vardı. Hayır, yanımda yürüyen din adamının bizim evlendiğimizi ve Sensavin'de deminki evin benzeri bir evde oturduğumuzu görmekten mutlu olacağına inanamazdım. Bunu beni kandırmak için söylüyordu. Direncimi kırmak, sonra da bir gülümsemeyle beni kafamın içindeki düşüncenin tersine inandırmak için söylüyordu. Düşüncelerimi okudu ama bir şey söylemedi. Belki de yanıltıyordu beni. İnsanların neler düşündüğünü sezmiyor muydu nasıl olsa? Sis hızla kalkıyordu. Şimdi yolu, dağın yamacını, tarlaları ve karla kaplı ağaçları seçebiliyordum. Heyecanım da yatışıyordu. Allah kahretsin, bu doğruysa eğer, bu din adamı insanların düşüncelerini gerçekten okuyabiliyorsa, okusun bakalım ve her şeyi bilsin. Dün benimle sevişmek istediğini bilsin. Benim buna yanaşmadığımı bilsin. Bu yüzden de kendime kızdığımı bilsin. Dün beni bırakıp gidecek olursa eski çocukluk arkadaşımı hiçbir zaman aklımdan çıkaramayacağımı sanıyordum. Saçmaydı bu. Onu içime almamıştım. Ama daha da derine işleyen bir şey olmuştu ve bu yüreğimden yakalamıştı beni. Onu seviyorum peder diye yineledim. Ben de seviyorum. Aşk insana her zaman akılsızca şeyler yaptırır. Ona olan sevgim içimde bulunduğum şu durumda onu kendi yazgısından uzaklaştırmaya zorluyor beni. Onu benden çekip almakta zorlanacaksınız peder. Dün mağaranın önünde yaptığımız dualar sırasında ima ettiğiniz o yetenekleri ben de kendimde uyandırabileceğimi keşfettim. Ve onu yanımda tutabilmek için bu yeteneklerden yararlanacağım. Öyle olsun diye bitirdi hafifçe gülümseyerek. Belki de başarırsınız. Durdu, cebinden bir tesbih çıkardı. Sonra tesbih parmaklarının arasında gözlerimin ta içine baktı. İsa yemin etmemek gerektiğini söylemişti. Onun için yemin etmeyeceğim. Ama şu anda size kutsal saydığım şeylerin huzurunda onun sıradan bir din adamı gibi yaşamasını dilemediğimi söylüyorum. Papaz atanmasını istemiyorum. Tanrı'ya daha birçok yoldan hizmet edebilir sizin yanınızda. Doğruyu söylediğine inanmakta güçlük çekiyordum ama öyleydi. Orada dedi peder. Döndüm. Biraz uzakta park etmiş olan arabayı gördüm. İspanya'dan birlikte geldiğimiz arabaydı bu. Genellikle hep yaya gelir dedi gülümseyerek. Bu kez bizim üstümüzde çok büyük bir yolculuk yapmış izlenimi bırakmak istedi.
Ayağındaki tenis çorapları kardan sırılsıklam olmuştu. Pederin ayağında ise açık sandaletlerle yün çoraplar vardı. Bu yüzden şikayet etmedim. O bu duruma katlanıyorsa benim de katlanmam gerekiyordu. Tepelere tırmanmaya başladık. Çok var mı daha? En fazla yarım saatlik bir yürüyüş. Nereye gidiyoruz? Onu bulmaya, öteki insanları da. Daha fazla konuşmak istemiyordu, bunu hissettim. Belki de bütün gücünü tırmanmaya vermek istiyordu. Sessizlik içinde yürüdük. Sis neredeyse bütünüyle dağılmış gibiydi. Güneşi sarı bir küre halinde yeniden görmeye başlıyorduk. Vadi ilk kez bütünüyle gözlerimin altındaydı. Tabanında akan ırmak, dağınık birkaç kulübe ve dağın yamacında asılı gibi duran Sensavin. Kilisenin çan kulesini, o ana kadar fark etmemiş olduğum bir mezarlığı ve ön yüzleri ırmağa bakan ortaçağ evlerini seçebiliyordum. Biraz altımızda demin geçtiğimiz yerlerden birinde bir çoban şimdi koyun sürüsünü güdüyordu. Yoruldum dedi peder, biraz duralım. Üzerindeki karları temizleyip sırtımızı bir kayaya verdik. Peder terlemişti, ayakları donmuştu herhalde. Ermiş Jax güç versin bana. Çünkü onun izlediği yolu bir kez daha izlemek istiyorum dedi bana doğru dönerek. Bu düşüncesinin ne anlama geldiğini kestiremedim. Konuyu değiştirmeyi yeğledim. Karın üstünde ayak izleri var dedim. Bazıları avcıların ayak izi. Ötekiler de bir geleneği sürdürmek isteyen erkeklerin ve kadınların ayak izleri. Hangi geleneği? Ermiş Savin'in geleneği. Dünyadan elini eteğini çekip bu dağlara gelmek ve buradan Tanrı'nın görkemini hayranlıkla izleme geleneği. Peder bir şeyi artık anlamam gerekiyor. Düne kadar dinsel yaşamla evlilik arasında duraksayan bir erkekle birlikteydim. Bugün bu erkeğin mucizeler gerçekleştirdiğini öğreniyorum. Hepimiz mucizeler gerçekleştiririz. İsa şöyle demişti. Bir hardal tohumunun içinde taşıdığı güce inanacak olursak karşımızdaki dağa hareket et diyebiliriz. Dağ da hareket eder. Sizin ağzınızdan duymak istediğim din dersi değil peder. Bir erkeği seviyorum ve onun hakkında daha çok bilgi sahibi olmak, onu anlamak, ona yardımcı olmak istiyorum. Herkesin yapabileceği ya da yapamayacağı şeyler beni ilgilendirmiyor. Derin bir soluk aldı. Bir an kararsız kaldı ama sözünü hemen sürdürdü. Endonezya'daki adalardan birinde maymunları inceleyen bir bilgin bir dişi maymuna bulduğu patatesleri yemeden önce ırmağın suyunda yıkamayı öğretmişti. Üzerindeki kumlardan ve çamurlardan temizlendiğinde patates daha lezzetli oluyordu. Bunu yalnızca söz konusu maymunların öğrenme yetenekleri üzerinde bir inceleme kalemi aldığı için yapan bilgin bunun neye yol açacağını düşünemezdi. Adadaki öteki maymunların da o dişi maymunun yaptığını yapmaya başlamaları onu çok şaşırtmıştı. Öyle ki günün birinde belirli sayıda maymun patates yıkamayı öğrendiğinde takım adalarda yaşayan bütün maymunlar aynı şeyi yapmaya başladı. İşin en şaşırtıcı yanı öteki hayvanların bunu deneyin yapıldığı adadaki maymunlarla hiç temasları olmadığı halde öğrenmeleriydi. Anladınız mı? Hayır. Bu konuda çeşitli bilimsel araştırmalar yapıldı. Bu durumun bilim adamlarının büyük çoğunluğunca kabul edilen açıklaması şöyle. Bir türü oluşturan belirli sayıda birey evrim geçirdiğinde tür bütünüyle evrimleşir. Bu bireylerin ne sayıda olması gerektiği bilinmiyor ama evrimin böyle gerçekleştiği biliniyor. Bu bakire anamızın günahsız gebeliğinin öyküsüne benziyor dedim. O aynı zamanda hem Vatikan'daki bilgelere hem de cahil köylü kadınına görünmüştü. Dünyanın bir ruhu vardır ve bir an gelir o ruh, etkisini herkesin ve her şeyin üstünde aynı anda gösterir. Dişi bir ruh. Güldü ama bana bu gülüşün anlamını açıklamadı. Bakire anamızın günahsız gebeliği yalnızca Vatikan'ın sorunu olmamıştır belki de diye sürdürdü. 8 milyon insan bir dilekçenin altına imza koyup papaya göndermişti. Bu imzalar dünyanın her yanından insanlara aitti. Konu askıdaydı. Atılan ilk adım bu muydu peder? Neyin ilk adımı? Bakire anamızın Tanrı'nın kadın yüzünün ete kemiğe bürünmesi olduğunu düşünmeye götürecek davranışın ilk adımı. Her şey bir yana İsa'nın Tanrı'nın erkek yüzünün ete kemiğe bürünmüş biçimi olduğunu biliyoruz. Ne demek istiyorsunuz? İçinde kadının da yer alacağı bir kutsal üçlemin varlığını ne zaman kabul edeceğiz? Kutsal ruh ana ve oğuldan oluşan bir kutsal üçlem. Yola koyulalım dedi. Burada hareketsiz kalamayız. Hava çok soğuk. Biraz önce sandaletlerimi incelediniz dedi. İnsanların düşüncelerini gerçekten okuyor musunuz? Cevap vermedi. Size öykünün bir bölümünü anlatacağım. Bizim tarikatımızın kuruluş öyküsünün bir bölümünü. Bizler Avilalı Ermiş Teres'in koyduğu kurallara göre kurulmuş Mont Carmel rahipleri adı verilen kişileriz. Sandaletler bu kuralların bir parçasını oluşturur. İnsanın kendi bedenine egemen olabilmesi, aklına da egemen olması anlamına gelir. Teres çok iyi bir eğitim görmesi için babasınca manastıra verilmiş güzel bir genç kızdı. Günün birinde manastırın bir koridorunda yürürken İsa ile konuşmaya başladı. Kendinden geçişleri öylesine güçlü, öylesine derindi ki sonunda kendini bütünüyle bu işe adadı ve kısa sürede yaşamı bütünüyle değişti. Karmelit manastırlarının gerçek birer evlendirme bürosuna dönüştüğünü gördüğünden İsa'nın ve Karmel'in özgün öğretilerini izleyecek yeni bir tarikat kurmaya karar verdi. Ermiş Teres'in önce kesin kanıya varması, sonra da yaşadığı dönemin güçlerine, kiliseye ve devlete karşı durması gerekti. Her şeye karşın seçtiği yolda ilerlemekte duraksamadı. Misyonunu yerine getirmesi gerektiğine inanmıştı. Ruhunun gücünü yitirmeye başladığı bir gün oturmakta olduğu evin kapısına paçavralara bürünmüş bir kadın geldi. Ne pahasına olursa olsun rahibe ana ile konuşmak istiyordu. Evin sahibi ona sadaka verdi ama o bunu kabul etmedi. Teres ile konuşmadan bir yere adım atmayacaktı. 3 gün boyunca aç ve susuz kapının önünde bekledi. Rahibe ona acıdığından içeri girmesine izin vermelerini istedi. Hayır dedi ev sahibi, bu kadın deli. Herkese kulak verecek olursam sonunda ben de deli olduğuma inanmaya başlayacağım diye cevapladı rahibe. Bu kadında da benimki gibi bir delilik bulunabilir. Çarmıha gerilmiş İsa deliliği. Ermiş Teres İsa ile konuşuyordu dedim. Evet, biz kendi öykümüze dönelim. Rahibe sözü edilen kadının sonunda kabul etti. Kadın Granadalı olduğunu, adının Maria de Jesus Yeps olduğunu söyledi. Bakire Meryem ona görünüp kendisinden tarikatın özgün kurallarını uygulayacak bir manastır kurmasını istediğinde din öğrenimi görmekteymiş. Ermiş Teres gibi diye düşündüm. Maria de Jesus, Meryem kendisine göründüğü gün manastırdan ayrılıp çıplak ayakla Roma'ya kadar gitmiş. Bu haç yolculuğu 2 yıl sürmüş. Yolculuk sırasında yıldızların altında uyuyor, soğuğa ve sıcağa katlanıyor, kendisine acıyanların verdiği sadakalarla karnını doyuruyormuş. Hedefine varması bir mucizeymiş ama Papa Pius IV tarafından kabul edilmesi daha da büyük bir mucize olmuş. Çünkü Papa da Teres ve daha birçokları gibi aynı şeyi düşünüyormuş diye karşılık verdi. Bernadette'in Vatikan'ın kararını bilmediği, öteki maymunların yapılmakta olan deneyi bilmedikleri, Maria de Jesus'un ve Teres'in birbirlerinin ne düşündüğünü bilmedikleri gibi. Bütün bunların anlamını yavaş yavaş sezmeye başlıyordum. Şimdi bir ormanın içinde yürüyorduk. Yapraksız karla kaplı yüksek dallar güneşin ilk ışıklarını alıyordu. Sis bütünüyle dağılıyordu. Sözü nereye getirmek istediğinizi anlıyorum peder. Evet, yaşadığımız dünyada birçok insan da içinde aynı buyruğu duyuyor. Düşlerinizi izleyin. Yaşamınızı Tanrı'ya götüren bir yola dönüştürün. Kendi mucizelerinizi gerçekleştirin. İyileştirin. Peygamberce sözler edin. Koruyucu meleğinize kulak verin. Bir savaşçı olun ve verdiğiniz savaş sizi mutlu kılsın. Tehlikelere atılın. Güneş şimdi her şeye vuruyordu. Kar parlıyor, aşırı ışık gözümü rahatsız ediyordu. Öte yandan bu aydınlık pederin söylediklerini tamamlar gibiydi. Peki bütün bunların onunla ne ilgisi var? Size öykünün kahramanlık yanını gösterdim. Ama siz bu kahramanların ruhları hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Konuşmasına uzun bir ara verdi. Acı çekmek diye sürdürdü. Dönüşüm dönemlerinde kendini kurban edenler çıkar ortaya. İnsanların düşlerinin peşinde koşma olanağını elde etmelerinden önce başkalarının kendilerini feda etmeleri gerekir. Bu insanların gülünç duruma düşmeye, kötü muamele görmeye, yaptıklarını değersiz gösteren her türlü davranışa karşı durmaları gerekir. Büyücü kadınları yakan kiliseydi peder. Evet, Roma'da Hristiyanları aslanlara atmıştı. Odunların üstünde yakılanlar ya da arenada ölenler o anda sonsuz huzura kavuştular ve böyle olması iyilik getirdi. Ama günümüzde kutsal aydınlık savaşçıları din şehitliği mertebesiyle taşlanan ölümden çok daha kötü bir duruma karşı durmak zorundalar. Utanç ve aşağılanma bu insanları yiyip bitiriyor. Fatima'nın neşe dolu çocukları aynı durumla karşı karşıya kaldılar örneğin. Jacinta ve Francisco birkaç ay içinde ikisi de öldü. Lucia bir manastıra kapandı ve oradan bir daha hiç çıkmadı. Ama Bernadette'in başına böyle bir şey gelmedi. Evet, o da kapanmak, aşağılanmaya, insanların gözünde değerini yitirmeye katlanmak zorunda kaldı. Onun bunları size anlatmış olması gerek. Kendisine görünen varlığın ona neler söylediğini size aktarmış olması gerek. Yalnızca bir bölümünü. Meryem anamızın Lourdes'te ona göründüğü sıralarda söylediği cümleler yarım defter sayfasını ancak doldurur. Ne var ki kutsal bakire ona özellikle şunu söylemiştir. Sana bu dünyada mutluluk vaat etmiyorum. Bu ender sözlerden biri neden Bernadette'i önden uyaran ve onu teselli eden sözlerdi. Çünkü kendisine verilen misyonu kabul ettiğinde kızcağızı bekleyen üzüntüleri biliyordu. Güneşe, kara, çıplak ağaçlara bakıyordum. O devrimci biri diye sürdürdü ve sesinde alçak gönüllülük vardı. Bir güç var onda. Bakire anamızla konuşuyor. Enerjisini tam olarak toplamayı başarırsa öncüler arasındaki yerini alabilir. İnsan türünün dönüşümünün rehberlerinden biri olabilir. Dünyamız şu anda en önemli dönüm noktalarından birini yaşamakta. Bununla birlikte seçimi o yönde olursa büyük acılar yaşayacak. Ona gönderilen ışık vaktinden önce gelmiş durumda. Ve insan ruhunu onun başına bundan böyle ne geleceğini bilecek kadar tanıyorum. Peder bana dönerek omuzlarımdan tuttu. Size yalvarıyorum diye ekledi. Kendisini bekleyen acılardan ve tragedyadan uzaklaştırın onu. O buna dayanamaz. Onu ne kadar çok sevdiğinizi anlıyorum peder. Başını salladı. Hayır, hiçbir şey anlamıyorsunuz. Bu dünyanın ne kadar kötü olduğunu anlayabilmek için henüz çok gençsiniz. Şu anda siz de kendinizi bir devrimci gibi görüyorsunuz. Onunla birlikte dünyayı değiştirmek, yeni yollar açmak, aşkınızı efsaneye dönüştürecek, kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayacak bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Aşkın her şeyin üstesinden gelebileceğine inanmayı sürdürüyorsunuz.